Ayrım 5.
Ölüm sözü kafasında yankılanıyordu. Bayan Ophelia ona baktı. Esirliğin haksızlık olduğunu biliyorsun. Neden bunu bugüne kadar düzeltmeye çalışmadın? Çünkü ben tembelim. Divana uzanıp haksızlık yapanlara sayıp sövmekle yetindim. Ophelia, şimdi ne yapacaksın diye sordu. Geleceği ancak Tanrı bilir. Her şeyimi yitirdiğim için eskisinden daha cesurum. Peki yapacağın nedir? Yoksullara ve zavallılara yardım edeceğim. İşe kendi esirlerimden başlayacağım. St. Clair bu konuşmadan sonra ayağa kalkarak odada dolaşmaya başladı. Sonunda biraz sokağa çıkayım diye mırıldandı. Bakalım ne haberler var. Şapkasını alarak gitti. Tom verandada oturuyor, evini ve kısa süre sonra bağımsız bir insan olacağını düşünüyordu. Sonra iyi kalpli genç efendisini ve küçük Eva'yı hatırladı. Odasına çekildikten sonra da onlar için dua edip yattı. Bir süre sonra Tom kapıya vurulduğunu duyarak uyandı. Kalkıp koştu ve bahçe kapısını açtı. Birkaç adam bir pelerine sarılıp bir kepengin üstüne yatırılmış olan birini taşıyarak içeri girdiler. St. Clair akşam gazetelerine bakmak için bir kahveye girmişti. Oturmuş gazeteleri okurken iki sarhoş beyefendi arasında kavga çıkmıştı. St. Clair birkaç kişiyle birlikte onları ayırmaya kalkışmışlardı. O sırada sarhoşlardan biri elindeki bıçağıyla St. Clair'a öldürücü bir darbe indirmişti. Evdekiler bağırarak ağlıyor ve saçlarını başlarını yoluyorlardı. Yarasından kan akan adamı hemen oraya divanın üzerine uzattılar. St. Clair kan kaybı ve acı yüzünden bayılmıştı. Bayan Ophelia onu kendine getirecek ilaçları koklattı. St. Clair gözlerini açarak onlara baktı. Gözleri odada dolaştı. Sonunda gözlerini annesinin resmine dikti. Pek konuşacak halde değildi. Bir süre sonra elini yanında çömelmiş olan Tom'un başına koydu. Tom, zavallı adam. Tom, ne var diye sordu. St. Clair onun elini tuttu. Ölüyorum, benim için dua et. Tom bütün gücüyle duaya başladı. Susunca St. Clair onun elini sıkı sıkı tuttu. Artık evime dönüyorum dedi. Sonunda, sonunda. Rengi iyice soldu. Yüzünde uyuyan bir çocuğunki gibi saf bir ifade belirdi. Öleceği sırada da büyük bir mutlulukla gözlerini açtı ve anne diyerek son nefesini verdi. St. Clair ölünce evdekiler büyük bir dehşete kapıldılar. Adam genç yaşta beklenmedik bir anda dünyadan gitmişti. Evin her odasından hıçkırıklar, çığlıklar yükseliyordu. Mary son derece bencil bir kadın olduğu için kimseyi yatıştırmayı düşünmüyor, aklına geldikçe bayılıyordu. Cesur ve güçlü bir kadın olan Bayan Ophelia ise sonuna kadar akrabasının yanında kalmış ve her şeyi de yapmıştı. St. Clair'ı son dinleneceği yer için hazırlarlarken göğsünde küçük bir madalyon buldular. Bu madalyonu adamın üstünden çıkarmadılar. Onu bir zamanlar kalbinin ateşle çarpmasına neden olan eski hayalinin hatırasıyla gömdüler. Cenaze töreninden sonra evde herkes şimdi ne olacak diye düşünmeye başladı. Mary'nin de aklına aynı şey gelmişti. Ophelia kuzeye, evine dönmeye hazırlanıyordu. Esirler bencil ve hain hanımlarının elinden neler çekeceklerini düşünerek dehşete kapılmışlardı. Birkaç gün sonra verandada durmuş düşünen Tom'un yanına geldi Adolf. Efendisi öldüğünden beri çok endişeliydi. Çünkü Mary'nin kendisinden hiç hoşlanmadığını biliyordu. Kadın avukatıyla birkaç kez konuşup St. Clair'ın kardeşine de haber saldıktan sonra evi ve kocasının esirlerini satmaya karar vermişti. Yalnız kendi eşyalarıyla esirlerini alıp babasının evine dönecekti. Adolf, biliyor musun Tom dedi, hepimizi satacaklar. Bunu nereden duydun? Hanımım avukatla konuşurken perdenin arkasına gizlendim. Birkaç gün sonra bizi satışa çıkaracaklar Tom. Tom büyük bir üzüntüye kapılarak döndü. Zavallıya azat edileceği söylenmişti. Bu yüzden üzüntüsü daha büyüktü. Bayan Ophelia'yı buldu. Efendim, St. Clair beni bağımsızlığıma kavuşturacağını vaat etmişti. Acaba gidip bunu hanımımla konuşur musunuz? Belki efendimin isteği olduğu için hanımım buna razı olur. Senin için konuşacağım Tom. Umudum yok ama yine de deneyeceğim. Ophelia kuzeye dönmek için hazırlıklarını yapıyordu. Kadın bu kez Mary ile daha yumuşak konuşmaya karar verdi. Mary'i yine divana uzanmış buldu. Kadın dirseğinin üstünde doğrulmuş, siyah kumaş örneklerine bakıyordu. Bayan Ophelia, sizinle konuşmayı istediğim bir şey vardı diye başladı. Augustine, Tom'u azat edeceğine söz vermişti. Bunun için gerekli formalitelere de başlamıştı. Sizin bu işi tamamlatacağınızı umarım. Mary şiddetle karşı çıktı. Ne münasebet, böyle bir şey yapacak değilim. Tom buradaki en değerli esirlerden biri. Ophelia, fakat bunu çok istiyor diye cevap verdi. Efendisi de vaat etmiş. Mary kızdı. İster ya, hepsi de isterler. Çünkü ne yapsak onları memnun edemeyiz. Fakat Tom iyi ahlaklı, çalışkan ve dürüst. Söylemenize gerek yok. Onun gibi nelerini gördüm. Kendilerine iyi bakıldığı sürece iyidir. Hepsi o kadar. Fakat onu satarsanız kötü bir efendinin eline düşebilir. Mary dudak büktü. Saçma. Bu yüzde bir ihtimal. Efendilerin çoğu iyidir. Bu sadece bir söylenti. Ophelia, kocanızın son arzularından biri de Tom'un azat edilmesiydi diye direndi. Augustine küçük Eva'ya öleceği zaman bunu vaat etmişti. Onun için bu isteği ciddiye almamanız doğru değil. Mary hemen mendilini yüzüne götürüp ağlamaya, kristal şişedeki tuzu koklamaya başladı. Ophelia bu şekilde bir sonuç alamayacağını anladı. Bayan Shelby'ye Tom için bir mektup yazarak durumu anlattı ve onu çabuk kurtarmalarını rica etti. Ertesi gün Tom, Adolf ve yarım düzine uşak tüccarları beklemek için esir deposuna gönderildi. Esir deposu o kadar kötü bir yer değildi. Esirlere iyi para getirdikleri için iyi bakılıyor ve karınları doyuruluyordu. Tom ve arkadaşları deponun sahibine teslim edildiler. İçerideki erkek esirler gülüp eğleniyorlardı. Deponun sahibi işte böyle olmalı diye bağırdı. Eğlenmenize bakın. Fakat Tom'un bu eğlenceye katılacak neşesi yoktu. Sandığını onlardan uzakça bir yere koyup arkasını duvara dayayarak oturdu. Açık artırma geniş bir alanda yapılacaktı. Esir almaya gelen beyefendiler birbirleriyle konuşuyorlar, tüccarlar ortada dolaşıyorlardı. Esirler de bir köşede toplanmışlardı. St. Clair'ın uşakları da onların arasındaydı. Bazı beyefendiler tıpkı bir attan söz eder gibi bazı esirlerin özelliklerini, yeteneklerini aralarında tartışıyorlardı. Tom üzgün üzgün duruyor, çevresindeki insanlara bakıyordu. Onların içinde efendim diyebileceği birini aramaktaydı. Fakat onların arasında St. Clair gibi birisi yoktu. Satış başlamadan önce kısa boylu biri kalabalığı yararak yaklaştı. Tom onun yaklaştığını gördüğü an tiksinti veren bir koku hissetti. Adam esirleri incelemeye koyuldu. Tom'un çenesinden yakalayarak ağzını açıp dişlerini muayene etti. Gömleğini çıkarttırıp kaslarına baktı. Sonra da nerede yetiştin diye sordu. Tom ondan kurtulmak ister gibi çevresine bakınıyordu. Kentucky'de efendim. Ne yaptın? Efendimin çiftliğine baktım. İyi yalan. O sırada açık artırma da başladı. St. Clair'ın uşakları sırayla ayrı ayrı kimselere satıldılar. Satış memuru sıra sende oğlum diye Tom'a seslendi. Tom endişeyle çevresine bakındı. Çeşitli dillerde konuşan adamların para sürerken bağırdıklarını duyuyordu. En son dolar sözünü işitti ve tokmak indi. Yeni bir sahibi vardı şimdi Tom'un. O kısa boylu adam Tom'u sert bir hareketle omzundan yakalayarak bir kenara çekti. Aksi aksi burada dur diye homurdandı. Onu satın alan Kızıl Nehir kıyısında çiftliği olan bir adamdı. Adam başka esirler de aldıktan sonra oradan ayrıldı. Kızıl Nehir üstünde küçük pis bir gemide Tom el ve ayak bileklerinde zincirle oturuyordu. Kentucky'deki evi, eşi, çocukları, St. Clair'ın lüks malikanesi ile altın saçlı Eva, iyi kalpli St. Clair'ın anıları geride kalmıştı. Her şey bitmişti. Gemi kalktıktan sonra adam gelerek esirlerine baktı. Tom'un karşısında durdu. Ayağa kalk. Tom ayağa kalktı. Üstündekileri çıkar. Legree adındaki bu adam Tom'un sandığını açarak içinden çok eski bir ceketle yine eski bir pantolon çıkardı. Bunları giyeceksin. Tom denileni yaparak birkaç saniye sonra döndü. Legree çizmelerini çıkar diye emir verdi. Tom denileni yapınca adam aşağılık esirlere giydirilen altı kalın bir çift ayakkabıyı ona attı. Al. Tom kılığını değiştirirken yine de din kitabını cebine sokmayı unutmamıştı. Legree onun kelepçesini taktıktan sonra elbisesinin ceplerini aramaya başladı. Fakat bu arada Tom ilahi kitabını unutmuştu. Adam bunu alıp havaya kaldırdı. Demek dinine düşkünsün. Kısa süre içinde seni bundan vazgeçiririm. Bundan sonra senin dinin benim, anlıyor musun? Nasıl istersem öyle olacaksın. Zencinin içinden bir ses hayır dedi. Fakat Simon Legree bu sesi duymadı. Bir an gözlerini yere dikmiş olan Tom'u kötü kötü süzdü ve yürüdü. Sonra biraz ileride başka bir kadınla zincirlenmiş olan güzel melez kızın yanına gitti. Hadi şekerim böyle üzülme diyerek onun çenesini okşadı. Legree bir iki adım geri çekilerek ayağını yere vurdu. Şimdi hepiniz bana bakın, gözlerimin içine bakın. Adam bir demircininkini andıran kocaman yumruğunu sıktı. Bu yumruğu gördünüz mü? Yumruğu Tom'un avcuna dayadı. Şunu bir tart, şu kemiklere bakın. İşte bu yumruk pis zencileri yere devirirken bir demir kadar serttir. Bir yumrukla yere devirmediğim bir zenci görmedim henüz. Kadınlar dayanamayarak dehşetle içlerini çektiler. Hepsi de başlarını öne eğmiş üzgün üzgün oturuyorlardı. Simon da dönüp biraz içmek için geminin barına gitti. Bir süre sonra gemi küçük bir şehrin rıhtımında durdu. Legri ve esirleri karaya çıktılar. Tahta araba bozuk yolda sarsıla sarsıla ilerliyordu. Tom ve öteki erkek esirler bitkin şekilde arabayı izliyorlardı. Simon Legri arabada hala birbirlerine bağlı iki kadınla oturuyordu. Arabanın arkasına da biraz eşya yüklenmişti. Legri'nin epey uzakta olan çiftliğine gidiyorlardı. İyi bir ata binmiş bir yabancı için bile bu yol çok sıkıntı vericiydi. Hele zavallı zenciler için bu çok daha kötüydü. Simon hayattan memnundu. Bir ara arkasını dönüp esirlerin bezgin yüzlerini görünce bağırdı. ''Haydi neşeli bir şarkı söyleyin.'' Esirler birbirlerine baktılar. Simon kırbacını şaklatınca da bildikleri bir şarkıya başladılar. Bir süre sonra çiftlik karşıdan gözüktü. Bir zamanlar zevkli, zengin bir beyefendiye ait olan çiftlik çok güzeldi aslında. Fakat bu adam ölüp borç bırakınca Legri burasını ucuza kapatmış ve sadece para getirecek bir yer haline sokmuştu. Araba otlar bitmiş çakıllı yoldan sarsılarak geçip bir evin önünde durdu. Araba sesini duyan dört canavar gibi köpek koşarak yaklaştılar. Onların peşi sıra gelen üstü başı yırtık adamlar engel olmasaydı hayvanlar Tom'la diğer esirleri parçalayabilirlerdi. Legri köpekleri büyük memnunlukla karşılayarak Tom'la yanındakilere döndü. Kaçmaya kalkarsanız ne olacağını anladınız değil mi? Bu köpekler pis zencileri avlamak için yetiştirilmiştir. Başındaki şapkanın kenarı bulunmayan, üstü başı dökülen bir adama döndü. Her şey nasıl Sambo? Çok iyi efendim. Legri kısa boylu başka birine Quimbo dedi. Sana söylediklerimi yaptın mı? Yapmaz olur muyum hiç? Bu iki zenci çiftliğin baş adamlarıydı. Legri çiftliğini herkesi birbirine düşman etmekle daha iyi idare edebileceğinden emindi. Sambo ve Quimbo birbirlerinden nefret ediyorlardı. Buna karşılık diğer zencilerin hepsi de onlardan nefret etmekteydiler. Onun için Legri adamları birbirine karşı kullanıyor ve çiftlikte olanları çabucak öğreniyordu. Legri emretti. Sambo şu esirlere yerlerini göster, şu kadını da al, onunla evlenebilirsin. Melez kadın irkilerek hemen o efendim diye atıldı. Ben eşimi New Orleans'ta bıraktım. Ne olacak yani, nasıl olsa bir daha eşini göremeyeceksin. Simon kırbacını kaldırarak kadına vurdu. Tom Sambo'nun peşinden kalacağı yere gitti. Kalacakları yerler bir sıra kulübeydi. Bunların hepsi de dar, bakımsız ve havasızdı. Tom bunları görünce büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Tom Sambo'ya itaatli bir tavırla bunlardan hangisi benim diye sordu. Bilmiyorum, bunlardan birine gir. Orada sana da yer vardır sanırım. Gece geç vakit çiftlikteki bitkin ve ezgin esirler kulübelerine döndüler. Üstlerinde yırtık elbiseler bulunan asık suratlı zencilerin yeni gelenlerle ilgilenecek halleri de yoktu. Küçük zenci köyünde yalnızca sert sesler duyuluyordu. Onlara değirmende öğütmeleri için azıcık mısır veriliyordu. Bu bir avuç mısır unu her zencinin bir günlük yemeğiydi. Zenciler şafak sökerken tarlalara dağılmışlar ve güneş kavururken kırbaçlanarak çalışmışlardı. Tom gelenlerin içinde boşuna dost bir yüz aradı. Yalnız kaşları çatık aksi adamlarla zayıf umudunu yitirmiş kadınlar gördü. Daha güçlü kadınlar birer hayvan gibi zayıfları itip kakıyorlardı. Sambo melez kadının yanına gelerek bir çuval mısırı onun önüne attı. Senin adın ne? Kadın Lucy dedi. Peki Lucy, efendim seni bana verdi. Bu mısırı öğüt ve yemeğimi hazırla, anladın mı? Kadın umutsuzluğun verdiği bir cesaretle konuştu. Seninle bir ilgim yok ve olmayacak. Hadi işine git. Sambo ayağını havaya kaldırdı. Öyleyse tekmeyi yersin. Kadın istiyorsan beni öldür diye cevap verdi. Ne kadar çabuk öldürürsen o kadar iyi. Keşke ölseydim. Quimbo da değirmenin önündeydi. Sambo esirlere zarar verirsen efendime seni şikayet ederim. Sambo homurdandı. Ben de efendime kadınları değirmene yaklaştırmadığını anlatırım pis zenci. Onun için kendi işine bak. Tom uzun yolculuktan yorulmuştu ve açlıktan da ölecek haldeydi. Quimbo ona da kaba bir torba attı. Bunun içinde biraz mısır vardı. Al kapmana bak, bu hafta başka mısır yok. Kadınlar kulübelerine gittiler. Tom da sönmek üzere olan ateşin yanına oturdu. Zavallı yalnız, siyah kollarını kavuşturmuş, dizinde dua kitabı öyle hareketsiz oturuyordu. Sonunda umutsuz bir şekilde kendisine verilen kulübeye gitti. Yerlerde yorgun esirler uyuyorlardı. Kulübenin pis havası Tom'u tiksindirdi. Ama dışarısı soğumuştu. Tom da yorgundu. Eski, yırtık battaniyeye sarınarak yere uzandı. Ona bu battaniyeden başka bir şey verilmemişti. Samanların üstünde uyuyakaldı. Tom yeni yaşamından neler bekleyebileceğini çabucak öğrendi. Neler umacağını ve nelerden korkacağını çabucak anladı. Gördüğü kötülükler onu çok üzmüş ve cesaretini de kırmıştı. Fakat yine de bütün gücüyle çalışmaya ve Tanrı'dan yardım ummaya devam ediyordu. Legri ses çıkarmadan Tom'u seyretmiş ve onun çok becerikli, çalışkan bir esir olduğunu da görmüştü. Ama aciz zencileri kırbaçladığı ve ağır şekilde cezalandırdığı zaman Tom'un buna dikkat ettiğini ve hoşnut kalmadığını da sezmişti. Legri Tom'u ileride kahya yapmak niyetiyle satın almıştı. Kısa süre çiftlikten ayrıldığında işlerini Tom'a bırakacaktı. Fakat ona kahya olabilmek için her şeyden önce sertlik gerekliydi. Tom çiftliğe geldikten birkaç hafta sonra adam onu sertleştirmek için harekete geçti. Bir sabah herkes tarlada çalışırken Tom aralarında yeni birini görerek şaştı. Kadıncağızın rengi sararmış ve zayıflıktan elmacık kemikleri ortaya çıkmıştı. Yalnız onun uzun kirpikli, simsiyah iri gözleri kararlı bir insan olduğunu açıklıyordu. Kadının her halinden gururlu olduğu belliydi. Tom onun kim olduğunu ve nereden geldiğini bilmiyordu. Yalnız kadının şafak vakti yanında çalıştığını görmüştü. Ama diğerleri onu tanıyorlardı. Biri sonunda bu duruma düştü diye söylendi. Buna memnun oldum. Başka biri güldü. Bu işi beğenecektir. Kadın onlara aldırmadan bir şey duymamış gibi işine devam etti. Tom onun nasıl bir duruma düştüğünü merak etmişti. O sırada Sambo elinde kırbacıyla yaklaştı. Ne duruyorsun Lucy diyerek kadına bir tekme attı. Kırbacı da Tom'un başına indirdi. Tom sessiz sedasız işine devam etti ama kadın bayıldı. Sambo kötü kötü gülerek onu şimdi ayıltırım diye söylendi. Ona kafurudan daha yararlı bir şey gerek. Yakasından çıkardığı uzun bir iğneyi kadının etine gömdü. Zavallı kadın canlanmış gibiydi. Beklenmeyen bir güçle bir süre daha çalıştı. Adam uzaklaşır uzaklaşmaz Tom dayanamayarak kendi sepetindeki pamuğun hepsini kadınınkine boşalttı. Kadın yapma canını yakarlar diye mırıldandı. Tom içini çekti. Buna senden daha kolay katlanırım. Yine kendi yerine gitti. Hava karardıktan sonra esirler başlarında pamuk sepetleriyle döndüler. Pamuklar tartılırken Legri de oradaydı. Sambo bu Tom başımıza iş açacak diye şikayet etti. Lucy'nin sepetine kendi pamuklarını koydu. Eğer efendim ona dikkat etmezse bir tatsızlık olacak. Legri güldü. Demek henüz onu işine alıştıramadınız. Onun yeni hayata alışması gerek çocuklar. Bitkin esirler teker teker tartı odasına geliyorlardı. Legri bir taş tahtayı tutmuş tartılan pamuğu getirenin adını yanına yazıyordu. Tom'un sepeti tartıldı ve Legri memnun kaldı. Zavallı esir yardım ettiği kadının pamuklarının tartılmasını endişeyle bekliyordu. Kadın sendeliye sendeliye geldi ve sepeti bıraktı. Bu Legri'nin tahmin ettiği gibi iyice ağırdı. Ama adam homurdandı. Tembel hayvan, yine eksik getirmişsin. Kenara çekil, şimdi cezanı çekeceksin. Bayan Casey denilen kadın yaklaşıp kibirli bir tavırla sepetini uzattı. Legri ona alay eder gibi bakarken yine de gözlerinde bir endişe vardı. Kadın onu aşağı gören bir tavırla süzerek uzaklaştı. Legri, şimdi sen buraya gel Tom diye emretti. Ben seni adi işler için satın almadım. Seni yükseltmek, kahya yapmak istiyorum. Şu kadını al ve kırbaçla. Bunun nasıl yapıldığını görmüşsündür. Tom mırıldandı. Beni bağışlayın efendim. Efendimin bu işi bana vermeyeceğini umarım. Buna alışmadım. Kimseyi kırbaçlamadım. Bundan sonra böyle bir şey yapmama imkan da yok. Legri kızarak haykırmaya başladı. Ne? Allah'ın belası zenci. Neyin doğru olduğunu bana sen mi anlatacaksın? Tom öyle düşünüyorum efendim diye cevap verdi. Kadını kırbaçlamanın doğru olmadığına inanıyorum. Bunu yapmaktansa ölürüm. Legri'nin hiddetle titreyen yeşilimsi gözleri ateş saçıyordu. Senin için 1200 dolar ödedim. Onun için etin, kemiğin ve ruhun da benim. Tom'a şiddetli bir tekme attı. Bunun doğru olduğunu söyle. Hayır, hayır, ruhum sizin değil efendim. Ne yaparsanız yapın bana zarar veremezsiniz. Legri pis pis güldü. Zarar veremem ha, şimdi görürüz. Sambo, Quimbo şu köpeği öyle dövün ki bir ay kendine gelemesin. Acımasız iki zenci kötü kötü gülerek Tom'un üstüne saldırdılar. Direnmeyen Tom'u oradan götürürlerken zavallı kadın haykırıyordu. Gece geç vakit Tom eski ambarın bir köşesinde yatmış inliyordu. Vücudundan kanlar sızıyordu. Birden arkasından ayak sesleri duyuldu ve yüzüne bir fener tutuldu. Gelen Cassie'ydi. Kadın feneri yere bırakıp bir şişiden masrafaya su doldurdu ve Tom'un başını kaldırdı. Suyu içirdi. Zenci içi yanarak ikinci maşrapayı da içti. Kadın gidip bir örtü getirdi ve yere serdi. Bunun üstüne de suyla ıslattığı çarşafı yaydı. Zavallı, şimdi şuna sarılmaya çalış. Vücudu sızlayan Tom bunu güçlükle başarabildi ama sonra ıslak çarşaf sızlayan yaralarına çok iyi geldi. Kadın onun başının altına da yastık yerine samanları koydu. İşte bütün yapabileceğim bundan ibaret. Sen cesur adamsın. Hem haklısın fakat böyle uğraşman yararsız. Tom inledi. Tanrım, Tanrım nasıl vazgeçerim? Kadın Tanrı'yı çağırma diye devam etti. O hiçbir zaman bizi işitmez. Tom karanlıkta dehşetle irkildi. Hem neden beraber çalıştığın o aşağılık köpekler yüzünden sen acı çekecekmişsin? Tom zavallı yaratıklar diye içini çekti. Onları kim böyle acımasız yaptı? Hem diretmezsem yavaş yavaş onlar gibi olacağım. Bir hafta daha sağ kalsaydı beni azat edecekti efendim. Bu dünyada her şeyimi yitirdim. Ama artık cennetimi de kaybedemem. Böyle kötü olamam. Kadın dikkatle Tom'a baktı. Sonra bağırdı. Ah sen doğru söylüyorsun. Oh oh yere uzanmış acıyla inliyordu. Sonra birden kalktı. Yüzü eskisi gibi gururlu ve hüzünlüydü. Ama önünde sonunda yenileceksin. Ya duruma katlanacaksın ya da yavaş yavaş öleceksin. Tom o halde ölürüm diye cevap verdi. Onlar günlerimi istedikleri kadar uzatmaya çalışsınlar, benim bir an gelip ölmeme engel olamazlar. Belki öyle olur ama böyle umudunu kesenler için artık çare yok. Başıma o işler geldiği zaman o kız kadardım. Emel'in gibi 15'indeydim. Efendim onu buraya getirdi. Bir süre sonra yüksek fiyata satıp kâr edeceğini düşünüyor. Kadın heyecanla konuşmaya başladı. Beni görüyorsun, ben lüks içinde büyüdüm. Kendimi hatırladığım zaman eşsiz salonlarda oynuyordum. Bana türlü şeyler öğrettiler. 15 yaşındayken de babamın cenaze töreninde bulunmak için oradan çıktım. Kadın derin bir soluk alarak konuşmasını sürdürdü. Babam birden öldü. Onun miras sorunu ortaya çıktı. O vakit parasının borçlarını pek karşılayamadığını anladık. Alacaklılar malların listesini yaptılar. Bu listede ben de vardım. Annem esir bir kadındı. Babam beni her zaman azat etmeyi düşünmüştü ama bunu yapamamıştı. Cenaze töreninden sonra babamın karısı çocuklarını alarak kendi babasının çiftliğine gitti. İşleri halletmesi için evde genç bir avukat bıraktılar. Adam her gün eve geliyor ve benimle nazik bir tavırla konuşuyordu. Bir gün beraberinde çok yakışıklı bir genç adam getirdi. Beni manastıra girmeden önce gördüğünü söyledi. Bana aşıktı, beni korumayı istiyordu. Bana o zaman gerçeği söylemedi. Ama $2000 verip beni satın almıştı. Kendisini çok çok sevdim.